Gülün Adı Umberto Eco 48. Ayrım. Başrahibin irkildiğini gördüm. Hiçbir şey sapkınlardan arta kalan yadigarları toplamakla suçlanmaktan daha haince olamazdı. Bernardo cinayetleri sapkınlıkla her şeyi manastırın yaşamıyla karıştırmakta çok ustaydı. Kilercinin öteki suçlarla hiçbir ilgisi olmadığını bağıra bağıra söylemesi beni düşüncelerimden ayırdı. Bernardo hoşgörüyle onu yatıştırdı. O anda tartıştıkları konu bu değildi. Remigio bir sapkınlık suçuyla sorguya çekilmişti. Burada Bernardo'nun sesi sertleşti. Severinus'tan söz ederek ya da kuşkuları Malachi'nin üstüne çekerek dikkati sapkın geçmişinden uzaklaştırmaya kalkışmamalıydı. Bunun için de mektuplara dönmeliydi. Hilde Saimli Malachi diye tanığa dönerek, "Burada bir sanık olarak bulunmuyorsunuz. Bu sabah sorularımı ve isteklerimi hiçbir şey saklamaya kalkışmaksızın yanıtladınız. Şimdi bu sabah bana söylediklerinizi burada da yenileyeceksiniz. Korkmanıza hiçbir neden yok." "Bu sabah söylediklerimi yineliyorum," dedi Malachi. Remigio buraya geldikten az sonra mutfakla uğraşmaya başladı. İş nedeniyle sık sık görüşüyorduk onunla. Kütüphaneci olarak geceleri tüm ayda fükumu, bu arada mutfağı kilitlemek benim görevim. Onunla yakın arkadaş olduğumuzu saklamak için hiçbir neden yok. Bu adama karşı kuşku beslemem için de hiçbir neden yoktu. Bana yanında kendisine teslim edilmiş bazı gizli belgeler olduğunu anlattı. Bunların saygısız ellere geçmemesi gerekiyordu. Yanında alıkoymaya da cesaret edemiyordu. Tüm ötekilere yasak olan biricik yer benim gözetimimde olduğu için bu kağıtları saklamamı, onları meraklı bakışlardan uzak tutmamı istedi benden. Ben de kabul ettim. Bu belgelerin sapkın nitelikte olduklarına ihtimal vermedim. Onları okumadım bile. Onları kitaplığın, gizli odalarının en ulaşılmaz bir yerine sakladım. Sonra da bu konuyu unuttum. Bu sabah sorgucu efendimiz bana onların sözünü edinceye değin. O zaman onları getirip kendisine verdim. Başrahip kaşları çatık söz aldı. Kilerciyle yaptığım bu anlaşmadan bana niçin söz etmedin? Kitaplığın amacı rahiplere ait şeyleri barındırmak değildir. Başrahip, manastırın bu olayla hiçbir ilgisi olmadığını açıkça ortaya koymuştu. Efendimiz diye yanıtladı Malachi şaşkın. Bana pek önemli bir şey görünmedi. İçimde kötülük olmaksızın günah işledim. Elbette, elbette dedi Bernardo sıcak bir ses tonuyla. Hepimiz kütüphanecinin iyi niyetle davrandığına inanıyoruz. Bu mahkemeye açık yüreklilikle işbirliği yapması da bunun kanıtıdır. Zatailerinin geçmişteki bu saygısızlığından ötürü onu cezalandırmamalarını kardeşçe rica ediyorum. Biz Malachi'ye inanıyoruz ve kendisine yalnızca şimdi göstereceğim kağıtların bu sabah bana verdiği Remigio'nun yıllar önce manastıra geldiğinde kendisine teslim ettiği kağıtlar olup olmadığını doğrulamasını istiyoruz. Masanın üstüne konmuş olan kağıtların arasından çıkardığı iki parşömeni ona gösterdi. Malachi onlara baktı kararlı bir sesle. Her şeye gücü yeten Tanrı Baba, kutsal bakire ve kutsal olan her şey üstüne yemin ederim ki öyledir ve öyleydi dedi. Bu kadarı bana yeter dedi Bernardo. Gidebilirsiniz Hilde Saimli Malachi. Malachi başı öne eğik çıkarken kapıya varacağı sırada salonun dip tarafında toplanmış meraklılar grubundan bir sesin yükseldiği işitildi. Sen onun mektuplarını saklıyordun, o da sana mutfakta çömezlerin kabalarını gösteriyordu. Gülüşmeler oldu. Malachi sağında solunda bulunanları iterek çabuk çabuk dışarı çıktı. Bu sesin Aymaro'nun sesi olduğuna yemin edebilirdim ama yüksek perdeden çıkmıştı. Başrahip yüzü mosmor, susmaları için bağırdı ve herkesi korkunç cezalara çarptıracağı tehdidini savurdu. Salonu boşalttırmak da korkuttu onları. Bernardo hain hain gülümsüyordu. Salonun bir köşesinde Kardinal Bertranto, Jean Donox'un kulağına eğilmiş bir şeyler söylüyor, o da eliyle ağzını kapatıp öksürüyormuş gibi başını eğerek karşılık veriyordu. "Bilin bana, kilerci yalnızca kendisi tensel günahlar işlemekle kalmıyormuş. Pezevenklik de ediyormuş," dedi. Ama Bernardo için bunun, imparatorun ara bulucusu olan Abbone'yi güç duruma sokmaktan başka hiçbir önemi yok. Sözü şimdi ona dönmüş olan Bernardo tarafından kesildi. Bu sabah Severinus'la hangi kağıtlardan söz ettiğinizi öğrenmek isterdim. William birader, kilerci sizi işitip yanlış bir sonuç çıkardığı zaman. William, onun bakışına karşılık verdi. Yanlış sonuç çıkardığı doğru. Eyüp el Ruhavi'nin köpeklerdeki kudus hastalığı ile ilgili incelemesinden söz ediyorduk. Olağanüstü bilimsel değeri olan bir kitap. Kuşkusuz ününü duymuşsunuzdur. Sizin de çok işinize yaramış olmalı. El Ruhavi, kuduzun açık seçik 25 belirtisinden tanınabileceğini söylüyor. Dominikenlerin kan tarikatına mensup olan Bernardo, yeni bir savaş göğüslemeye uygun bulmadı. Dipnot. Kan, Latince Dominican, Tanrı'nın köpekleri demektir. Demek konumuza yabancı şeylerle ilgiliydi dedi çabuk çabuk ve duruşma sürdü. Şimdi sana gelelim Minori Treminio birader. Kuduz bir köpekten çok daha tehlikeli olan sana. Eğer William birader son günlerde sapkınların ağızlarından akan salyalara kuduz köpeklerinkinden daha çok dikkat etmiş olsaydı, manastırda hangi yılanın yuvalandığını o da keşfederdi. Şu mektuplara dönelim. Şimdi kesin olarak biliyoruz ki o mektuplar senin elindeydi. Çok zehirli bir nesneymiş gibi onları özenle sakladın. Sonra da düpedüz adamı öldürdün. Elinin bir devinimiyle sanığın yatsımasını önledi. Bundan daha sonra söz edeceğiz. Ne diyordum? Mektupların benim elime geçmesin diye adam öldürdün. Demek bu mektupları kendi malın sayıyorsun. Kilerci yanıt vermedi. Ama suskunluğu yeterince şey söylüyordu. Bunun için Bernardo üsteledi. Peki bu kağıtlar nedir? Yakalanmadan birkaç gün önce Dolcino'nun el yazısıyla yazılmış iki sayfa, İtalya'nın çeşitli yerlerine dağılmış olan kendi tarikatından kimselere ulaştırması için onları çömezlerinden birine emanet etmiş. Bu kağıtlarda yazılı olan her şeyi ve Dolcino'nun sonunun yaklaştığından korkarak nasıl kardeşlerinden şeytana umut bağlamalarını istediğini okuyabilirim size. Dolcino, her ne kadar bir mektupta açıkladığı tarihler daha önceki mektuptaki tarihlere uymuyorsa da, bu mektuplarda 1305 yılında İmparator Fredikir'in çabalarıyla tüm papazların yok edileceklerini öngörmüştü. Bu olayın uzak olmadığı konusunda onları uyararak avutuyordu. Sapkınların önleri bir kez daha yalan söylüyordu. Çünkü o günden bu yana 20 yılı aşkın zaman geçmesine karşın günahkarca kehanetlerinin hiçbiri gerçekleşmedi. Ama bizim üzerinde durmamız gereken bu kehanetlerin gülünç saygısızlığı değil, onları iletenin Remiyo olması. Sapkın ve tövbe bilmez rahip, sözde havariler mezhebiyle ilişki kurmuş ve onlarla birlikte yaşamış olduğunu hala yatsıyabilir misin? Kilerci artık yatsıyamıyordu. Efendimiz dedi, gençliğim korkunç yanılgılarla dolu geçti. Yoksul yaşam rahiplerinin yanılgılarına zaten kapılmış olduğum bir sırada, Dolcino'nun vaazlarını öğrenince onun sözlerine inandım ve yandaşlarına katıldım. Evet doğru, Brescia ve Bergamo bölgelerinde onlarla birlikte bulundum. Como'da ve Valsesia'da onlarla birlikte bulundum. Onlarla birlikte Parete, Calve ve Rassa Vadisi'nde, en sonunda da Rebello Dağı'na sığındım. Ama hiçbir kötü davranışa katılmadım. Onlar yağmaya ve şiddete başlayınca içimde hala Francesco'nun oğullarına özgü yumuşak başlılık ruhunu taşıyordum. Rebello Dağı'nda Dolcino'ya kendimi artık onların savaşına katılabilecek gibi hissetmediğimi söyledim. O da onlardan ayrılmama izin verdi. Çünkü yanında korkakları istemiyordu. Benden yalnızca o mektupları Bologna'ya götürmemi istedi. Kime diye sordu Kardinal Bertranto. Kendi mezhebinden bazı kimselere, adlarını anımsayacağımı sanıyorum. Anımsayınca size söylerim efendim diye güvence verdi Remiyo çabuk çabuk. Sonra bazı kimselerin adını verdi. Kardinal Bertranto bunları biliyormuş gibiydi. Çünkü hoşnut hoşnut gülümsedi. Bernardo'ya anladığını gösteren bir biçimde başını salladı. Çok güzel dedi Bernardo ve adları not etti. Sonra Remiyo'ya döndü. Peki şimdi arkadaşların için ele veriyorsun? Onlar benim arkadaşlarım değil efendim. O mektupları teslim etmemem de bunun kanıtıdır. Tersine daha fazlasını yaptım. Bunca yıl unutmaya çalıştıktan sonra şimdi söylüyorum bunu. Bizi vadide bekleyen Verselli Piskoposu'nun ordusu tarafından yakalanmadan oradan ayrılabilmek için Dolcino'nun adamlarından bazılarıyla ilişki kurmayı başardım ve güvenliğimin sağlanması karşılığında onlara Dolcino'nun kalelerine kolayca saldırabilecekleri geçitleri gösterdim. Böylece kilise birliklerinin başarısı bir ölçüde benim işbirliğim sayesinde gerçekleşti. Çok ilginç. Bu adam bize yalnızca sapkın olmakla kalmayıp kötü ve hain olduğunu da söylüyor. Bu senin durumunu değiştirmez. Tıpkı bugün sana bir yardımda bulunmaktan başka suçu olmayan Malachi'yi suçlamaya kalkıştığın gibi, o zaman da kendini kurtarmak için günah arkadaşlarını adalete teslim ettin. Ama sen onların bedenlerine ihanet ettin. Öğretilerine hiçbir zaman ihanet etmedin. Bu mektupları da kendini yeniden sözde havarilere kabul ettirebilmek için bir gün tehlikesizce onları teslim etme yürekliliğini ve olanağını bulacağını umarak kutsal bir emanet gibi sakladın. Hayır efendim, hayır diyordu kilerci ter içinde, elleri titreyerek. Hayır, size yemin ederim ki. Yemin mi dedi Bernardo. İşte kötülüğünün bir kanıtı daha. Yemin etmek istiyorsun. Çünkü Valdezyen sapkınların yemin etmektense her türlü kurnazlığa başvuracaklarını, hatta ölümü bile göze alacaklarını bildiğimi biliyorsun. Korkuya kapılıp başları sıkışınca yemin ediyormuş gibi yapıp yalan yeminler gevelerler ağızların içinde. Ama ben senin Lyons yoksullarının mezhebinden olmadığını biliyorum. Uğursuz kurt. Olmadığın şey olmadığına inandırmaya çalışıyorsun beni. Senin ne olduğunu söylemeyeyim diye. Yemin ediyorsun değil mi? Günahlarının bağışlanacağını umarak yemin ediyorsun. Ama sana şunu söyleyeyim. Bana bir tek yemin yetmez. 1, 2, 3, 100 dilediğin kadar yemin etmeni isteyebilirim senden. Siz sözde havarilerin mezhebinize ihanet etmektense yalan yere yemin edenlere bağışıklık tanıdığınızı çok iyi biliyorum. Böylece her yemin suçluluğunun yeni bir kanıtı olacaktır. Peki o zaman ne yapmam gerekir diye bağırdı kilerci dizüstü kapanarak. Bir Begino gibi yere kapanma. Hiçbir şey yapman gerekmez. Şimdi ne yapılması gerektiğini yalnız ben bilirim dedi. Bernardo insanın içine korku salan bir gülümseyişle. Yapman gereken şey yalnızca itiraf etmek. İtiraf edersen lanetlenecek ve cezalandırılacaksın. İtiraf etmesen de lanetlenecek ve cezalandırılacaksın. Yalan yere yemin eden birisi olarak cezalandırılacaksın. Öyleyse itiraf et. Hiç olmazsa vicdanlarımıza acı veren, yumuşaklık veya acıma duygumuzu inciten bu çok üzücü soruşturmayı kısaltmak için itiraf et. Ama neyi itiraf edeyim? İki türlü günahı. Dolcino'nun mezhebine girdiğini, onun sapkın fikirlerini, piskoposların ve kent belediye başkanlarının onurunu zedeleyen davranışlarını paylaştığını, mezhebin tam anlamıyla yenilgiye uğratılıp kökü kazınmamış olmakla birlikte, önderinin ölmüş ve mezhebin dağıtılmış olmasına karşın pişmanlık duymaksızın bu yalanları ve yanılgıları paylaşmayı sürdürdüğünü ve bu kötü mezhepte öğrendiğin uygulamalarla ruhunun derinlikleri yozlaşmış olduğundan, bu manastırda Tanrı'ya ve onun kullarına karşı yol açılan karışıklıklardan ötürü suçlu olduğunu, bu davranışının nedenleri hala gözümden kaçsa da, Papa Hazretlerinin ve onun buyruklarının öğretilerine karşı, yoksulluğu yaymış ve yaymakta olan kimselerin sapkınlığının suç sayılan davranışlardan başka bir yere götürmeyeceği, şimdi bizim yaptığımız gibi, bir kez açık seçik ortaya konduktan sonra bu nedenlerin tümüyle aydınlatılmasına gerek bile kalmayacaktır. İmanlıların öğrenmesi gereken budur. Bu da benim için yeterlidir. İtiraf et. O anda Bernardo'nun ne istediği açıktı. Öteki rahipleri kimin öldürdüğüne hiç aldırmaksızın, yalnızca Remigno'nun şu ya da bu biçimde imparatorun tanrı bilimcilerince ortaya atılan fikirleri paylaştığını göstermek istiyordu. Aynı zamanda Perugia Ruhani Meclisi'nin, Fraticelli ve Dolsinisyenlerin de paylaştıkları bu fikirler arasındaki bağı ve bu manastırda tek bir adamın bütün bu sapkınlıklara katıldığını ve birçok suç işlediğini gösterdikten sonra kendi düşmanlarına gerçekten öldürücü bir darbe indirecekti. William'a baktım. Onun da anladığını anladım. Ama bunu daha önce anlamış olsa da hiçbir şey yapamazdı. Başşahibe baktım. Yüzünün karardığını gördüm. Yüzyılın her türlü utanç verici olayının bir araya geldiği bir yerin başı olarak görüldüğü şu anda, kendisinin de tuzağa düşürülmüş olduğunu, arabuluculuk yetkisinin paramparça olduğunu geç de olsa anlamaya başlıyordu. Kilerciye gelince, artık hangi suçtan ötürü kendisini temize çıkarabileceğini bilmiyordu. Ama belki de o anda hiçbir şey düşünecek durumda değildi. Ağzından çıkan çığlık ruhunun çığlığıydı. O çığlıkla birlikte yıllar süren uzun ve gizli acıları boşaltıyordu. Ya da belki kararsızlıklar, tutkular ve hayal kırıklıkları, korkaklık ve ihanetlerle geçen bir yaşamın ardından kaçınılmaz yıkımıyla yüz yüze gelince artık doğru mu yanlış mı diye kendi kendine sormaksızın bir inanca bağlanma yeteneğini kendine kanıtlamak istercesine gençliğinin inancını açıklamaya karar veriyordu. Evet doğru diye bağırdı. Dolcino'nun yanında bulundum. Onun suçlarına, yasalara aykırı davranışlarına katıldım. Belki de deliydim. Efendimiz İsa Mesih'in sevgisini, özgürlük gereksinimi ve psikoposlara duyduğum nefretle karıştırıyordum. Evet günah işledim. Doğru ama manastırlarda olup bitenlerde hiç suçum yok, yemin ederim. Sonunda bir şey öğrendik dedi Bernardo. Demek Dolcino, Margarita ve onun gibilerle sapkınlık suçu işlediğini itiraf ediyorsun. Trivero yakınlarında, aralarında 10 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, İsa'ya inanan birçok insana astıkları zaman onlarla birlikte olduğunu da itiraf ediyor musun? O köpekler kaprislerine boyun eğmek istemedikleri için başka insanları, karılarının ve ana babalarının gözleri önünde astıkları zaman da onların yanında olduğunu itiraf ediyor musun? Öfke ve kendini beğenmişlikle gözlerin kör olmuş. Sizin topluluğunuza katılmayan hiç kimsenin ruhunun kurtulamayacağını niçin öne sürüyordunuz? Konuş. Evet, evet, bunlara inanıyordum, bunları yaptım. Psikoposlara sadık bazı kimseleri yakalayıp, kimilerini hapiste açlıktan öldürdükleri, gebe bir kadının bir kolunu ve bir elini kestikleri, sonra çocuğunu doğurmasına izin verdikleri, çocuk doğar doğmaz vaftiz edilmeden öldüğü zamanda orada mıydın? Mosso, Trivero, Costillo ve Fileccia köyleriyle Crepocorio bölgesinde başka birçok yeri Mortilagno ve Corino'da birçok evi yerle bir edip ateşe verdikleri, Trivero kilisesini yaktıkları, yakmadan önce kutsal resimleri kirlettikleri, sunakların taşlarını söktükleri, bakire yontusunun bir kolunu kopardıkları, kadehleri, kutsal eşyaları ve kitapları talan ettikleri, çan kulesini yıktıkları, çanları kırdıkları, papazlığın tüm kapılarına ve papazın mallarına el koydukları zaman onlarla birlikte miydin? Evet, evet oradaydım. Kimse artık ne yaptığını bilmiyordu. Cezalandırma anının öncüleri olmak istiyorduk. İmparatorun ve papanın gökyüzünden gönderilen öncüleriydik. Philadelphia meleğinin yeryüzüne inmesini çabuklaştırmak istiyorduk. O zaman herkes kutsal ruhun lütfuna kavuşacak ve kilise yeniden doğacak, tüm sapkınlar yok edildikten sonra yalnızca kusursuzlar egemen olacaktı. Kilerci esinlenmiş ve aydınlanmış gibiydi. Artık suskunluk ve numara yapma duvarı yıkılmış, geçmişini yalnızca sözcüklerle değil, görüntülerle de canlanmıştı sanki. Bir zamanlar onu coşturan duyguları yeniden yaşıyordu. Demek diye özetledi Bernardo, Gerardo Segarelli'yi şehit olarak onurlandırdığınızı, Roma Kilisesi'nin her türlü yetkisini yadsıdığınızı, ne Papa'nın ne de başka bir yetkenin sizinkinden başka bir yaşam biçimi öngöremeyeceği savını öne sürdüğünüzü, sizi hiç kimsenin aforoz etme hakkı olmadığını, Aziz Sylvester zamanından beri Moronelli Pietro dışında tüm kilise önde gelenlerinin yoldan çıkmış ve ayartıcı olduklarını, tıpkı ilk havariler gibi mutlak kusursuzluk ve yoksulluk içinde olsunlar diye laiklerin papazlara ondalık ödemelerinin gerekmediğini, bunun içinde ondalıkların İsa'nın biricik havarileri ve yoksulları olan sizlere ödenmesi gerektiğini, Tanrı'ya yakarmak için kutsal bir kilisenin bir ahırdan daha çok değeri olmadığını öne sürdüğünüzü, köylerde dolaşıp Penitenzia Gita diye bağırarak insanları baştan çıkardığınızı, yığınları kendinize çekmek için haince Hristiyanlıkta Meryem'e övgü oratoryosu söylediğinizi, herkesin gözünde kusursuz bir yaşam süren tövbekârlar olarak geçindiğinizi, sonra da her türlü kuralı çiğneyip her türlü köstünlüğe izin verdiğinizi, çünkü evliliğin kutsallığına inanmadığınızı, kutsal olan hiçbir şeye inanmadığınızı ve kendinizin ötekilerden daha arı olduğunuzu öne sürerek kendinizin ve başkalarının bedenlerini kirletip incitecek her türlü davranışa izin verebildiğinizi itiraf ediyor musun? Konuş. 48. ayrımın sonu sayfa 539, devamı 49. ayrımda.